Ayrım 31.
Sayfa 670. Efendim Düşes ellerinden 1000 kere öpüyor. Sen de 2000 kere öperek karşılık ver. Efendimin de dediği gibi iltifattan daha masrafsız, daha ucuz şey yoktur. Tanrı bana geçen seferki gibi 100 altın dolu bir çanta buldurmadı. Ama sen sakın üzülme sevgili Terezacığım. Kulede tehlike çanını çalan adam emniyettedir. Valilikte her şey hallolacak. Beni üzen bir tek şey var. Bir defa tadını aldım mı parmaklarımı da yiyeceğimi söylüyorlar. Öyle olursa bana biraz pahalıya patlamış olur. Ama yine de sakatlarla çolakların sadakası servet yerine geçer. Kısacası sen şu veya bu şekilde zengin olacak, refaha ereceksin. Tanrı talihini açık etsin, beni de korusun ki sana hizmet edeyim. 20 Temmuz 1614 Şato'dan Vali Kocan Sancho Panza. Düşes mektubu okumayı bitirince Sancho'ya dedi ki, sevgili vali iki konuda biraz hatalı davranıyor. Birincisi, bu valiliğin kendisine yiyeceği kırbaçların karşılığında verildiğini söylemesi veya ima etmesi. Oysa gayet iyi biliyor ki, efendim dük ona bu valiliği vaat ettiğinde kırbaç vurulacağı dünyada kimsenin hayalinden geçmiyordu. Bunu inkar edemez. İkinci hatası da fazla hırslı gibi görünmesi. Umarım öyle olmaz çünkü az tamah çok ziyan getirir. Haris valinin adaleti bozuk olur. Ben onu demek istemedim hanımefendi dedi Sancho. Zat-ı âliniz bu mektubun böyle olmaması gerektiğini düşünüyorsanız yırtıp yenisini yazarım olur biter. Ama benim kıt aklıma kalırsa daha da kötü olabilir. Hayır hayır dedi Düşes bu iyi. Dük bunu görsün istiyorum. Daha sonra o gün öğle yemeğinin yenileceği bahçeye gittiler. Düşes Sancho'nun mektubunu Dük'e gösterdi. Dük mektubu çok beğendi. Yemek yediler, sofra kaldırıldıktan sonra uzun bir müddet Sancho'nun hoş konuşmalarıyla eğlendiler. Ansızın müthiş hüzünlü bir fifre sesiyle boğuk, uyumsuz bir davul duyuldu. Bu karışık askeri ve hüzünlü ezgi herkesi, özellikle Don Quixote'yi telaşa düşürdü. Telaştan yerinde oturamıyordu. Sancho söylemeye bile gerek yok, korkudan her zamanki sığınağına, yani düşesin yanına, eteğine yapıştı. Duyulan ses gerçekten elemli, kasvetliydi. Hepsi böyle heyecan içinde beklerken bahçeye upuzun, yerleri süpüren, matem kıyafetleri giymiş iki adam girdi. Adamlar kendileri gibi siyah örtülere bürünmüş iri birer davul çalmaktaydılar. Yanlarında da diğerleri gibi zifiri karalar giyinmiş fifreci vardı. Bu üçünün ardından dev cüsseli, eteği aşırı uzun, simsiyah iri bir cübbeyi giyinmekten çok örtünmüş birisi geliyordu. Cübbenin üzerinden geçen, göğsüne çapraz takılı siyah kayışa, süslemeleri ve kını yine siyah, devasa bir pala asılıydı. Yüzünü örten şeffaf siyah tülün ardında uzun, kar gibi beyaz bir sakal görünmekteydi. Davul seslerine büyük bir ağırbaşlılık ve sükunetle adım uydurmaktaydı. Kısacası heybeti, ağır yürüyüşü, simsiyah kıyafeti ve mahiyetiyle kim olduğunu bilmeden kendisini seyreden herkesi haklı olarak afallatmıştı. Anlatılan ağır eda ile gelip diğerleriyle birlikte ayakta kendisini bekleyen Dük'ün önünde diz çöktü. Ama Dük ayağa kalkmadan konuşmasına katiyen izin vermedi. Müthiş korkuluk bunun üzerine ayağa kalktı ve peçesini kaldırınca yeryüzünde görülmüş en korkunç, en uzun, en beyaz ve en gür sakal ortaya çıktı. Sonra geniş, kabarık göğsünden ciddi ve yankılanan bir ses çıkararak gözlerini Dük'e dikip dedi ki, "Saygıdeğer efendim, benim adım Aksakallı Trifaldin. Kontes Trifaldin'in namı diğer elemli Nedime'nin silahtarıyım. Zat-ı âlinize kendisinden bir haber getirdim. O da şu. huzurunuza çıkıp yeryüzünün en dertli hayalini bile şaşırtacak, olağanüstü derdini zat-ı âlinize anlatmak için yüksek müsaadelerinizi rica ediyor. Her şeyden önce yiğit, yenilmek nedir bilmeyen şövalye, La Mançalı Don Quixote'nin şatonuzda olup olmadığını öğrenmek istiyor. Kendisi onu bulabilmek için Kandaya krallığından buraya yaya ve aç olarak geldi. Ancak mucize ya da büyü yoluyla olabilecek bir şey. Kendisi bu şatonun ya da malikanenin kapısında sizin izninizi bekliyor içeri girmek için. Söyleyeceklerim bu kadar. Sonra öksürdü. Sakalını yukarıdan aşağıya iki eliyle sıvazladı ve büyük bir sükunetle Dük'ün cevabını beklemeye koyuldu. Dük şöyle cevap verdi. Saygıdeğer silahtar aksakallı Trifaldin, büyücüler yüzünden elemli Nedime olarak anılan saygıdeğer Kontes Trifaldin'in başına gelen felaketi uzun süre önce haber aldık. Kendisine söyleyiniz, muhterem silahtar buyursun gelsin. Yiğit şövalye La Mançalı Don Quixote burada. Onun cömert mizacı sayesinde her türlü yardım ve desteği bulacağına güvenebilir. Ayrıca kendisine söyleyiniz, benim yardımıma ihtiyacı olursa emrindeyim. Çünkü bir şövalye olarak bütün kadınlara, özellikle efendiniz gibi dul, hakarete uğramış, elemli nedimelere yardım etmeye mecburum. Trifaldin bu sözler üzerine dizini yere değdirerek selam verdi. Fifre ve davullara çalmaları için işaret etti. Sonra girdiğindeki ezgi ve ağır yürüyüşle bahçeden çıktı. Herkesi kendisine, edasına hayran bıraktı. Dük Don Quixote'ye dönüp dedi ki, ''Ey müthiş şövalye, kötülüğün ve cehaletin karanlığı, yiğitliğin ve faziletin ışığını solduramaz, karartamaz. Şunun için söylüyorum, zat-ı âliniz bu şatoya geleli daha 6 gün olduğu halde, kederli, dertli insanlar Irak diyarlardan sizi bulmaya geliyor. Üstelik de arabalarla, develerle değil, yaya ve aç olarak. Yeryüzünün dört bir yanına yayılan yüce kahramanlıklarınız sayesinde bu bükülmez bileğin dertlerine, sıkıntılarına çare bulacağına güveniyorlar. Saygıdeğer Dük diye cevap verdi Don Quixote. Geçen gün sofrada bütün gezgin şövalyelere karşı husumet ve nefret besleyen o saygıdeğer din adamı da keşke burada olsaydı. Gezgin şövalyelerin bu dünyada gerekli olup olmadıklarını kendi gözleriyle görürdü. En azından şu gerçeğe şahit olurdu. Olağanüstü bir derde, bir kedere düşmüş olan kimseler, büyük olaylar ve korkunç facialarla karşılaştıklarında, dertlerine çare aramak için alimlerin evlerine, köy rahiplerine, köyünün sınırları dışına çıkamamış şövalyelere veya başkalarının anlatıp yazacağı işlerin, kahramanlıkların değil, kendilerinin aktaracağı, anlatacağı havadislerin peşinde koşan tembel saraylı şövalyelere gitmezler. Dertlerin çaresi, ihtiyaçların karşılığı, genç kızların korunması ve dulların kollanması herkesten çok gezgin şövalyelerin harcıdır. Ben gezgin şövalye olduğum için durmadan Tanrı'ya şükrediyor, bu şerefli meslekte başıma gelebilecek her türlü felaket ve güçlüğe razı oluyorum. Saygıdeğer Nedime gelsin ve ne isterse rica etsin. Ben derdine bileğimin gücü, korkusuz yüreğimin sarsılmaz kararlılığıyla çare bulurum. 37. Bölüm. Elemli Nedime'nin müthiş serüveni devam eder. Dük ve Düşes, Don Quixote'nin tasarılarına ne kadar uygun tepki gösterdiğini görünce müthiş sevindiler. Bu sırada Sancho dedi ki, ''Umarım bu saygıdeğer Nedime benim vaat edilen valiliğimi gösteklemez. Saka gibi tatlı dille, Toledo'lu bir eczacıdan duymuştum. Nedimelerin karıştığı işten hayır gelmezmiş. Yüce Tanrım, o eczacı nasıl kızardı onlara?'' Ben de bundan yola çıkarak diyorum ki, hangi mevki ve durumda olursa olsun, bütün nedimeler can sıkıcı ve münasebetsiz olduklarına göre, Bu kontes üç etek mi üç kuyruk mu neyse, bizim memlekette etek kuyruk hepsi birdir. Onun gibi elemli olanlar nasıldır kim bilir? Dipnot: Trifaldi üç etek. Susunuz dostum Sancho, dedi Don Quixote. Bu saygıdeğer Nedim'e beni aramaya uzak diyarlardan geldiğine göre o eczacının bildiği Nedimelerden değil. Üstelik de kendisi kontes. Kontesler Nedim'e olarak hizmet ettikleri zaman kraliçelere, imparatoriçelere hizmet ederler. Kendi evlerinde hanımefendidirler, başka Nedimeler onlara hizmet eder. Bunun üzerine orada olan Donya Rodriguez şöyle cevap verdi. Efendim, düşesin hizmetinde öyle Nedimeler vardır ki talih yardım etse kontes olabilirlerdi. Ama kral ne derse kanun odur. Kimse Nedimelere kötü söz söylemesin. Hele hele yaşlı ve bakire olanlara. Şahsen öyle olmasam da bakire bir Nedimenin dul bir Nedimeden üstün olduğunu gayet iyi biliyorum. Bizi kırpıp biçen makas başkalarına da uzanır. Her şeye rağmen, dedi Sancho, benim berberin dediğine göre Nedimelerde kırpılacak o kadar çok şey varmış ki dibi tutsa da pilavı karıştırmamak daha iyi olacak. Silahtarlar bizim daimi düşmanımızdır, diye cevap verdi Donya Rodriguez. Kendileri koridor cini olduklarından ve her adımımızı izlediklerinden, dua etmedikleri zamanları, ki epeyce boldur, bizim dedikodumuzu yapmakla geçirirler. Kemiklerimizi sızlatırlar, şöhretimizi yerin dibine geçirirler. Silahtarların küreye kadar yolu var. Ben şunu söyleyeyim, onlar istese de istemese de biz bu dünyada hem de soyluların evlerinde yaşayacağız. Açlıktan ölsek, nazik veya nazik olmayan tenimizi tıpkı ayin günlerinde çöplüklerin bir kilimle örtüldüğü gibi siyah matem cübbeleriyle örtsek bile. Doğrusu izin verilse, zaman da müsait olsa, yalnız burada hazır bulunanlara değil bütün dünyaya bir Nedime'nin sahip olmadığı meziyet bulunmadığını anlatırdım. Bence, dedi Düşes, sevgili Donya Rodriguez haklı, hem de çok haklı. Ancak kendini ve diğer Nedimeleri korumak, o fesat eczacının çirkin fikirlerini çürütmek ve değerli Sancho Panza'nın yüreğindeki hissi sökmek için bir süre beklemesi daha uygun olacak. Sancho buna şöyle cevap verdi. Valiliğin kokusunu aldığımdan beri silahtarlık duyularımı kaybettim. Dünyanın bütün Nedimeleri bana vız gelir. Fifre ve davulların tekrar çalındığını duyup elemli Nedime'nin geldiğini anlamasalar, Nedimelerle ilgili konuşmaya devam edeceklerdi. Düşes, Düke, acaba gidip karşılamak doğru olur mu diye sordu. Çünkü Nedime kontesti, soylu bir kişiydi. Dük cevap veremeden Sancho atıldı. Kontes olarak gidip karşılamanıza bir diyeceğim yok, ama Nedime olarak bence bir adım bile atmayın. Sana bu işe karış diyen mi oldu Sancho, dedi Don Quixote. Ama efendim, dedi Sancho, benim karışmaya hakkım var. Çünkü silahtarınız olarak nezaket kurallarını zat-ı âlinizin okulunda, yani dünyanın en nazik, en terbiyeli şövalyesinin okulunda öğrendim. Bu meselelerde zat-ı âlinizin de dediği gibi fazla kağıt yüzünden de kaybedilir, az kağıt yüzünden de arif olan anlar. Sancho doğru söylüyor, dedi Dük. Kontesi önce bir görelim, sonra ne kadar nezaket borçlu olduğumuzu anlarız. Bu arada davullar ve fifre önceki şekilde geldiler. Yazar bu kısa bölüme burada son verip, bu öykünün en dikkate değer serüvenlerinden birinin devamını anlatmak üzere yeni bir bölüme geçer. 38. Bölüm. Elemli Nedime derdini anlatır. Hüzünlü müzisyenlerin ardından bahçeye 12 Nedime iki sıra halinde girdiler. Hepsi görünüşe bakılırsa tokaçlanmış ince yünlü kumaşlardan geniş rahibe giysileri içindeydiler. Başlarında ince Hint pamuklusundan beyaz, cübbelerinin eteğine kadar uzanan başörtüleri vardı. Dipnot: Evli kadınlar için matem rengi siyah, dul kadınlar içinse beyazdı. Onların arkasından silahtar aksakallı Trifaldi'nin elinden tuttuğu Kontes Trifaldi gelmekteydi. Üzerinde pek nadide siyah, havları bükülmemiş şayaktan bir giysi vardı. Bükülmüş olsa her biri koca birer martos nohutu iriliğinde pütürler çıkardı ortaya. Elbisesinin eteği, kuyruğu veya ismi her neyse üç parçalıydı. Her birinin ucunu birer paj tutuyordu. Pajlar da matem kıyafetleri giymişlerdi. Üç parçanın oluşturduğu üç dar açı, görkemli ve matematiksel bir manzara arz etmekteydi. Parçalı eteği gören herkes, Nedime'ye bu yüzden Kontes Trifaldi, yani üç etekli kontes dendiğine kanaat getirdi. Badincani gerçekten de öyle olduğunu belirtir. Topraklarında çok sayıda kurt olduğu için asıl adı Kontes Lobuna'ymış. Dipnot: Lobo, kurt. O yörede senyörlerin topraklarında en bol olan şeylerle anılması adet olduğundan, topraklarında kurt yerine mesela tilki bol olsa Kontes Zoruna olacakmış adı. Dipnot: Zora, tilki. Ne var ki bu kontes değişik eteğinin hatırına Lobuna adını bırakıp Trifaldi adını almış. 12 Nedime ile kontes tören adımlarıyla ilerlemekteydiler. Yüzleri siyah, ancak Trifaldi'ninki gibi şeffaf değil, hiçbir şey göstermeyen kalın peçelerle örtülüydü. Nedimeler alayı göründüğünde Dük, Düşes, Don Quixote ve ağır geçit törenini izleyen diğer herkes ayağa kalktı. 12 Nedime iki sıra halinde durdular. Elemli Nedime iki sıranın ortasından hala Trifaldin'le el ele ilerledi. Bunun üzerine Dük, Düşes ve Don Quixote kendisini karşılamak üzere 10-12 adım öne çıktılar. Kontes diz çöktükten sonra yumuşak ve kibar olmaktan ziyade boğuk, kaba bir sesle konuştu. Zat-ı alilerinize yalvarırım, bu hizmetkarınıza, yani bu nedimenize bunca nezaket göstermeyin. Zira kederim icap eden karşılığı vermeme mani olacaktır. Tuhaf, bugüne kadar görülmemiş derdim aklımı başımdan aldı, bilmediğim yerlere götürdü. Çok uzak yerlere götürmüş olsa gerek, çünkü ne kadar ararsam arayayım bulamıyorum aklımı. Saygıdeğer kontes diye cevap verdi Dük. Birazcık aklı olan herkes görünüşünüzden değerinizi anlar. Sadece görüntünüz nezaketin en büyüğüne, kibarlığın gerektirdiği merasimlerin hepsine layık hanımefendi. Dük bu sözleri söyledikten sonra kontesi elinden tutup ayağa kaldırdı ve götürüp düşesin yanı başına oturttu. Düşes de kendisini aynı nezaketle karşıladı. Don Quixote susuyordu. Sancho, Kontes Trifaldi'nin ve çok sayıdaki nedimelerin bazılarının yüzlerini çok merak ediyordu. Ancak bu kendi istekleriyle yüzlerini açmadan önce mümkün olmadı. Herkes kıpırtısız, sessiz bir bekleyiş içinde, sessizliği kimin bozacağını merak etmekteydi. İlk konuşan elemli Nedime oldu ve şu sözleri söyledi. Yüceler yücesi Dük, güzeller güzeli Düşes ve hazır bulunan son derece akıllı dinleyiciler, yiğitler yiğidi gönüllerinizin olağanüstü derdimi merhamet, cömertlik ve yakınlıkla karşılayacağından eminim. Çünkü derdim öyle bir dert ki, dünyanın en sertleşmiş yüreklerinin mermerini, elmasını, çeliğini yumuşatmaya kadirdir. Lakin derdimi size anlatmadan önce, öğrenmek istediğim bir malumat var. Acaba Şövalyeler Şövalyesi, son derece Lamançalı Don Quixote ve Silahtarlar Silahtarı Panza, bu cemaat, bu meclis, bu topluluk içinde bulunuyorlar mı? Sancho herkesten önce davranıp, Panza burada dedi. Son derece Don Quixote de burada. Yani bize her istediğinizi son derece söyleyebilirsiniz. Son derece elemli Nedimeler Nedimesi. Hepimiz size son derece hizmet etmeye hazır ve nazırlar nazırıyız. Bu arada Don Quixote kalktı ve elemli Nedime'ye hitaben dedi ki, ''Kederli hanımefendi, eğer dertlerinize bir gezgin şövalyenin cesaretinin veya kuvvetinin çare bulması umut edilebilirse, bendenizin naçizane cesaret ve kuvveti bütünüyle emrinize amadedir. Ben La Mançalı Don Quixote'yim. İşim her türlü yardıma muhtaç olan herkese yardım etmektir. Bu sebeple de hanımefendi, kimsenin teveccühünü kazanmanıza, mukaddemelere gerek yok. Dertlerinizi doğrudan, dolaysız bir şekilde anlatabilirsiniz. Sizi dinleyen kulaklar bu dertlere çare bulamasalar da acınızı paylaşacaklardır. Bu sözleri duyan elemli Nedime, Don Quixote'nin ayaklarına kapanmaya yeltendi, hatta kapandı da. Bir yandan hararetle ayaklarına sarılıyor, bir yandan da diyordu ki, ''Ey yenilmez şövalye, gezgin şövalyeliğin temeli ve direği olan bu ayaklarla bu bacakların önünde yere kapanıyorum. Derdimin dermanını attığı adımlarda taşıyan bu ayakları öpmek istiyorum. Ey büyük kahramanlıkları, efsanevi Amadisleri, Esplandiyanları ve Belianisleri gölgede bırakan, karartan yiğit gezgin.'' Sonra Don Quixote'yi bırakıp Sancho Panza'ya döndü ve ellerini tutarak dedi ki, ''Ey sen, gelmiş geçmiş bütün çağların gezgin şövalye silahtarlarının en vefalısı, iyiliği hazır bulunan refakatçım Trifaldi'nin sakalını geçen Panza, yüce Don Quixote'ye hizmet etmekle bu dünyada silah kuşanmış bütün şövalyeler güruhuna hizmet etmiş sayılırsın. Bununla iftar edebilirsin. Sana yalvarırım, son derece vefalı iyiliğin adına efendinle benim aramda aracılık yap. Bu son derece alçak gönüllü, bahtsızlar bahtsızı kontesten lütfunu esirgemesin.'' Sancho buna şöyle cevap verdi: ''Sevgili hanımefendi, iyiliğimin silahtarınızın sakalı kadar çok olması benim için pek önemli değil. Önemli olan bu dünyadan ayrılırken ruhumun sakallı bıyıklı olması.'' Dipnot: halk arasında yaygın bir fıkrada köse bir adamın kendisiyle alay edenlere verdiği cevap: ''Bu taraftaki sakallar benim hiç umurumda değil. Ben bu numaralar, yalvarmalar olmadan da Zat-ı Ali'nize elinden gelen yardımı yapmasını rica ederim efendimden. Bilirim beni sever. Hele özel bir işi için bana ihtiyacı olduğu şu günlerde. Siz derdinizi anlatın, gerisini düşünmeyin, biz hallederiz.'